Ayrım 26. Paul Robeson. Otobiyografi. Sayfa 279. 4. bölüm. Şimdi tam zamanı. Gördüğüm kadarıyla Birleşik Devletler'de zencilerin mücadelesini iki şekilde ortaya koyabiliriz. 1. Uzun süredir peşinde koştuğumuz, anayasa korumasında tam vatandaşlık hakkı uzanabileceğimiz kadar yakında, şimdi burada özgürlüğü elde edebiliriz. 2. Bu hedefe ulaşacak gücümüz var ve bunu yapacaklarımız belirleyecektir. Bu iki görüş ülkemizdeki birçok insan tarafından kabul edilmiyor ya da bu görüşlerden şüphe ediyorlar. Günümüzün kriz dönemini kabul etmemek veya şüpheye düşmek yapılanlara faaliyet ve faaliyetsizlik olarak yansımaktadır. İlk görüşü tartışarak başlayalım. Kesin olarak düşman saflarında olanların beyaz üstünlük ilkesini açık bir şekilde destekleyenlerin bu sorun karşısındaki tavırları şöyle. Ne şimdi ne de gelecekte Jim Crow sistemi yok edilemez. Yüksek mahkemenin okullardaki ayrımcılığı yasa dışı ilan etmesinin 10 gün sonra bu grubun önde gelen sözcülerinden Eastland Senato'daki bir konuşmasında şunu açıkça belirteyim, Güney ayrımcılığı koruyacaktır dedi. Eastland'ın dışında Güney'in temsilciliğini yapan kişi ve 100 senatör bir manifesto imzalayarak mahkemenin kararını suçladılar. Bu uygulamaya karşı direneceklerine yemin ettiler. Böylece tüm dünya bu muhalif görüşlerin nasıl muhalif tavra dönüştüğünü gördü ve ayrıca bu görüşü savunanların gücü de bir anlamda gösterilmiş oldu. Başkaları da ki bunlar dostumuz olduklarını söyleyen kişiler yasal haklarımızın hemen elde edilemeyeceğini söylemekte ısrar ediyorlardı. Beklememiz gerektiğini söylüyorlardı. Ta ki bizlere işkence edenlerin kalpleri yumuşayıncaya kadar, yani bu da Jim Crow'un yaşlıktan ölene kadar beklenilmesi anlamına geliyordu. Bu görüşe gradualizm deniyor. Renkli derili Amerikalılar için demokrasiye ulaşmanın pratik ve yapıcı yolu buymuş. Ama bu görüşün kendisi bir başka ırk ayrımcılığıydı. Toplumumuzun başka hiçbir alanında yasa dışı kişilere yasanın koşullarına uymak için bu kadar belirsiz bir süre tanınmaz. Bizlerin tam vatandaşlık konusunda garantimiz olan 14 ve 15. yasa değişikliklerinin hiçbir yerinde zenciler söz konusu olduğunda anayasa derece derece uygulanır diye bir şey yok. Gradualizm çok uzun bir yol. Geçmişe doğru 100 uzun yıpratıcı yılı kapsıyor. Geleceğe baktığımızda ise sonu görünmüyor. Kurtuluş kazanılmadan çok daha önceleri halkımız geleceğe yönelik özgürlük vaatlerine güvenilmeyeceğini öğrendi. Kölelik günlerinden kalan bu şarkıdaki acı espride halkın bilgeliği nasıl da anlatılıyor. İhtiyar efendim söz verdi. Öldüğümde serbest kalacaksın dedi. O kadar yaşadı ki kafasında saç kalmadı. Sonunda o da ölmekten vazgeçti. Tamam. Köle taşımacılığı sonunda kaldırıldı ama derece derece değil, hemen kaldırıldı. Köle sahipleri asla liberal filozoflara dönüşmediler. Onların çürümüş sisteminde ezici karşı konulmaz güç tarafından ezildiler. Sahip oldukları milyonlarca dolarlık servet geriye kuruş kuruş taksitlerle alınmadı. Bu servetin tümünü 13. yasa değişikliği anında geri aldı. Bizlerin en iyi dostlarımızdan bazıları gerçekte bizim düşmanlarımızdı. Aynı zamanda gradualizm onların iki yüzlerinden birini örtmeye yarayan bir maskeydi. Gradualizm, siyasi veya toplumsal değişikliklerin derece derece uygulanması. Bu arada renkli derili insanların gelişmesinin sadece derece derece gerçekleşmesi gerektiğine, ilerlemenin zorlanmamasına, gericilerin üstüne çok sert gidilmemesine, veya vatandaşlık konusundaki yanlışların vatandaşlık haklarına dönüşmesi için 5-10 yıl değil, nesillerin geçmesi gerektiğine inanan iyi niyetli beyaz liberaller ve çeşitli zenci sözcüler de vardı. Halkımdan birçok insan Mississippi gibi bölgelere bakıp kederleniyorlar ve gerçek bir değişiklik olması için uzun bir zamanın geçmesi gerektiğini söylüyorlardı. İliklerine kadar çürümüş beyaz patronlar ise onların yolları üzerinde duruyorlardı. İlerlemenin yavaş olmasını savunan görüşün temelinde zenciler söz konusu olduğunda beyazların tersine demokratik hakların belirgin olmadığı ve alınmasının güç olduğu inancı yatıyor. İkinci sınıf vatandaşlar olarak bizlerin durumundaki en ufak bir gelişme, bir bağış, bir toleransmış gibi düşünülüyordu. Zenciler gücü elinde bulunduranların iyi niyetine güvenmeliydi. Dostça kullanılan ikna yöntemleri her nasıl olacaksa bir gün kör önyargının ışığı görmesini sağlayacaktı. Bu bakış açısı hükümetin yüksek kademelerinde ve toplumda geçerliliğini korumaktaydı. tepedeki adamlar için bir felsefi görüşü savunup bunu soğukkanlılıkla atlarda omuzlarındaki yükün ağırlığına tahammül etmeye çalışan ve adaletin gelmesini bekleyenlere anlatmak kolaydı. Ama Tanrı biliyor, benim halkım sabırlı ve dayanma gücü vardı. Çok az insanın sahip olabileceği insancıl duygulara, iyilik, incelik ve cömertliğe sahiplerdi. New York Times'ın yazdığı gibi, eğer birileri dünyanın diğer köşelerindeki milliyetçiliğin ve ırkçılığın şiddet içerikli tarihini düşündüğünde, Birleşik Devletler'deki zencilerin şaşırtıcı inceliğine ve iyi huyuna çokça teşekkür etmesi gerekir. Ancak sabır tükenebilir ve bazılarımızın sabrı diğerlerinden erken tükendiyse bu bugün için sorun değildi. Çok açık ve net olan gerçek şu ki, birçok zenci şimdi kavramı üzerinde düşünüyor. Bana göre de eşit haklar şimdi elde edilebilir ve bu düşüncemi koruyup kanıtlamaya çalışacağım. Çoğunluğun unutmadığı 1963 yılına kadar, yani kuruluş bildirgesinin 100. yıl dönümüne kadar tam özgürlüğün kazanılması gerektiği söylendi. Ben buna hala inanıyorum. 1963 yılında tam vatandaşlık haklarımızı elde etmenin zaferini sadece kağıt üzerinde değil, bu ülkenin her eyaletinde yaşayan zencilerin tek tek hayatlarında gerçekleşmiş olarak kutlayabiliriz. Tıpkı bir zamanlar zenci senatör Hiram Reeves'in vatan haini Jeff Davis'i alaşağı edip kendi oturduğu gibi, 1963 yılında Eastland'in ayaklar altına düşürdüğü senato koltuklarında Mississippi'den zenci bir devlet adamı oturuyor olabilir. Diyorum ki Jim Crow ve beraberinde gradualizm bir daha çıkmamak üzere derinlere gömülebilir ve bu şimdi bizim zamanımızda yapılabilir. Ancak bu bir rüya, bir fantazi. Burada olamaz mı? Buna cevap verebilmek için gözlerimizi dört açıp etrafımızdaki dünyaya bakalım, günümüzün gerçeklerini görelim. Zamanın olgunlaştığını, fırsatın burnumuzun dibinde olduğunu gösteren değişen koşulların farkına varalım. Değişen koşullar şudur. Yurt ve yurt dışındaki gelişmeler demokratik hakların zenci halka gecikmeden verilmesini zorunlu kılmaktadır. Frederick Douglass'ın son noktayı koyduğu, bu ülkedeki beyazlar ve zenciler arasında var olan ilişkiler çağın temel sorunudur dediği bu sözünün üzerinden bir yüzyıl geçti. Dr. Du Bois'ın ilan ettiği 20. yüzyılın sorunu insanların renkleri arasındaki çizgidedir sözünün üzerinden ise 50 yıl geçti. Bugün görüyoruz ki kehanete varacak kadar gerçek olan bu sözler bin kat daha gerçekliğini korudu ve çağın, yüzyılın bu sorununun çözülmesinin zamanı geldi. Bugün çok açık ve net olan bir şey var ki zenci hakları sorunu ulusal yaşamımızın temel sorununu oluşturuyor. Look dergisinin yazarları tipik yorumlarından birinde sorunun iç savaştan sonra ortaya çıkan Amerika'nın en büyük yasal, politik ve duygusal krizi olduğunu söylüyorlar. New York Times'ın görüşü de oldukça ilginçtir. Bugün bu ülkenin karşısında toplumsal ahengin gerçekleşmesi için ucu bucağı görünmeyen karmaşık bir sosyal devrim ve dünya liderliği gibi sorunlar durmaktadır. Ancak basında ve radyoda yer alan platformlardan, kürsülerden ve konferans masalarından yankılanan bu sorunun tartışmalar içindeki temel oluşturan etkenlere çok az ışık tutuluyor olmasıdır. Bizim ulusal krizimizin altında yatan konu tamamıyla bir toplumsal ahenk sorunu değildir. Görünen durum şudur, eğer zenciler ikinci sınıf vatandaşlığa mahkum edilirlerse Birleşik Devletler'in anayasal hükümeti varlığını sürdüremez. Başkan Eisenhower tüm iyi niyet ve eğilimlerine karşın Little Rock'ta Forbes'ın muhalefetiyle hükümetimizin yapısının tehlikeye girdiğini fark etmesi gerektiği konusunda zorlandı. Yeniden yapılanma günlerinin ardından ilk kez federal birlikler anayasayı desteklemek amacıyla harekete geçirildi. Ancak yönetim ve onun temsil ettiği egemen grup daha temel bir sorunu görmeleri konusunda zorlanmadı. Demokrasi ırkçı Amerika'da yaşayamaz. Bir hükümet sözcüsü beyaz üstünlüklere ön yargılarınızın yanında Amerika'yı da unutmayın dediği zaman pastalarını hem yiyen hem de olduğu gibi saklamak isteyenlerin kesintisiz körlüklerini yansıtmış olur. Ben sorunun odak noktasının kişisel ön yargı olduğunun tamamıyla yanlış olduğunu söylüyorum. Çok kişi bunun tam tersini söylüyor. Bir beyzbol oyununda hakemin kararı aklında taşıdığı bir ön yargıya dayanabilir. Ama zencilerin beyazlarla beraber beyzbol oynamasını bir cinayet haline getiren eyalet yasası kayıtlarda bulunan bir yasadır. Güneyde sadece güneyde de değil, milyonlarca zenciye eşit haklar vermeyen Jim Crow yasaları ve uygulamaları özel duygular veya kişisel hassasiyetler olarak adlandırılamaz. Bunlar Birleşik Devletler'in anayasasını ihlal eden, hükümsüz kılan yasal ve yasa dışı bir gücün sistemli uygulamalarıdır. Bu koşulların yıllarca yürürlükte olduğunu biliyoruz ve bu noktada şu sorular sorulabilir. Bu gelecek yıllarda da neden böyle olmasın? Bizleri ulusal yaşantımızdaki hangi zorunlu etkenler bu aşamada bir değişikliği dayatıyor? Bu soruların yanıtı. Amerikan halkının ezici çoğunluğunun çıkarları zenci sorununun çözülmesini gerektiriyordu. Bu sadece bir azınlık için adalet sorunu değil, mevcut çözüm herkes için bir gereklilikti. Tıpkı Lincoln zamanında olduğu gibi Amerikan halkının çoğunluğunun temel çıkarları zenci köleciliğini yok etmeyi dayatıyor. Zencilerin ikinci sınıf vatandaş olmalarının da artık ortadan kaldırılması gerektiğini gösteriyordu. Ülkemizdeki iş gücü, eğitim, halk sağlığı ve refahı için sosyal ilerlemenin önündeki en büyük engelin zencilere eşit haklar verilmesine inatla karşı koyan bu grubun olduğu her geçen gün belirgin bir şekilde ortaya çıkıyordu. Irk ayrımcılığının kaldırılmasına karşı olan ve güneyde yayınlanan manifestonun altına imza koyan 100 kongre üyesi sadece zenci azınlığın düşmanları değiller. Bunlar tüm halkın karşısında olan gerici güçlerdi. Bunlar aynı zamanda zencilerin oy haklarının ellerinden alınmasını erdem sayan, bu mevkiye bir avuç beyazın oylarıyla gelen, her dönem yeniden seçilen kanun tanımayan bu güney eyaletçileri tüm ulus için yasalar çıkarıyorlardı. Benimsedikleri beyaz üstünlük ilkesi, sanayide çalışan beyaz işçileri veya yoksul beyaz çiftçileri daha iyi koşullara çıkarmıyordu. Hatta bunlar, güneydeki kaynaklardan elde edilen serveti hortum gibi emip, yok ederek ekonomik yaptırımların başlatılıp sürdürülmesine de yardımcı oldular. Sonunda bu bölgeyi ülkenin diğer bölgelerinden daha fakir hale getirdiler. Zenci hakları karşısında devletin haklarını destekleyenler, aynı zamanda sendikal hakların kazanımları karşısında da doğru iş başına çalışın denilen yasaların destekçisidirler. Roosevelt'in yeni anlaşmalarla elde edilen kazanımları temelinden çürüten gerici yasalar, emek karşıtı Taft-Hartley yasası, yabancı kökenli vatandaşların karşısında olan Walter McCarran yasası, düşüncelerin kontrol edilmesi gerekliliğine yönelik Smith yasası gibi yasalar, kongredeki güney eyaletçileri tarafından büyük bir güçle desteklendi. Bunların politik gücü kırılmadan hiçbir yerde, ne güneyde, ne de kuzeyde, sıradan halk için gerçek bir sosyal ve ekonomik gelişme mümkün olamaz. Gelişme olamayacağı gibi tersine daha da geriye gidileceği çok açık ve nettir. Bu politikanın kronikleşmiş kanser hastalığı halkın yaşamından uzaklaştırılmalıdır. Şimdi ulusun ilgisi ayrımcılık yapılan okulların yasa dışı olduğu şeklindeki yüksek mahkemenin kararına karşı muhalefet edenlerin yaptıkları ve söyledikleri üzerinde odaklanmıştı. Ulusal vicdan bugüne kadar uzun bir süre ayrımcılığa yerel bir gelenek olarak hoşgörüyle baktı ve Jim Crow taraftarlarının anayasal hükümet yerine ayak takımının şiddetini ve anarşi çabalarına izin vermeyecekti. Çatışma konusu öncelikli olarak okullarla ilgiliydi ancak Güneyli Manifesto'yu imzalayanlar mahkeme kararının beyaz üstünlüğün geleneklerine, alışkanlıklarına, adetlerine ve yaşam tarzına yönelik bir tehdit olduğunu gördüler. Kaliteye sahip olmak. Ayrımcılık kaldırılmalıydı. Beyaz Yurttaşlar Konseyi'nin ayak takımını kışkırtması, güneyli senatörler ve valilerin yeniden yapılanmaya karşı atıp tutmaları ve başkanın olaya başka bir yönden bakmaya çalışması olsa bile, ılımlı olanlarla beraber Amerikalıların ezici çoğunluğu en ilerici kişiler de dahi demokratik mirası renkli derili vatandaşlarına yasaklamayacaklardı. Çünkü bu onların demokratik miraslarını inkarı olurdu. Tabii bizler biliyoruz ki demokrat kafa yapısına sahip çoğunluk harekete geçmekte biraz yavaş kalıyor ve ırkçı önyargı ulusal yaşamımızın tamamını çürütmüştü. Federal hükümetin tavrı güneydeki eyalet hükümetlerinden çok farklı değildi. Sonuçta o da beyaz adamın hükümetiydi ve bu güçlü senatoda tek bir zenci üye dahi yoktu. Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi arasında sadece 3 zenci vardı. Ülkenin diğer bölgelerindeki kongre üyelerinin desteği olmadan güney eyaletindekiler vatandaşlık haklarından yana olan yasaları yok edemezler veya zayıflatamazlardı. Daha sonraki bölümde güney eyaletleri dışında yaşayan zenciler hakkında daha çok şey yazacağım ama öncelikle şunu söylemek yeterli olacaktır. Zenci hakları ile ilgili 200'lük ülkemizde bağımsızlık deklarasyonundan beri var oldu ki bu deklarasyonda tüm insanlar eşit yaratılmıştır ilkesi onaylanmıştı. Sonuç olarak eğer ülkedeki bu etkenlerin dışında başka bir etken olmasaydı benim söylediğim değişen durum söz konusu olmazdı. Birleşik Devletler'deki ırkçılığa karşı dünya kamuoyundaki diğer etkenler acımasız, güçlü, baskıcıdır. Bu baskı ulusal yaşamımızda yaygın şekilde hissedilmektedir. Hem bu baskı hem de onun etkisi gittikçe büyüyordu. Mississippi'de linç edilen Emmett Till davası, Alabama Üniversitesi'ne alınmayan Otrin Lucy sınırlarımızın ötesinde bir fırtına havası yarattı. Little Rock hikayesi, yazılı ve resimli, bütün dünyayı sarstı. Gerçekte Arkansas valisinin muhalefetine rağmen yüksek mahkemenin kararında dünya kamuoyunun baskısı başlı başına bir etken oldu. Bu tartışmada okullardaki ayrımcılığın kaldırılmasını destekleyen Birleşik Devletler dava vekili Yüksek Mahkemeyi şöyle uyardı. Birleşik Devletler'de azınlık gruplara karşı ırk ayrımcılığının var olması bizim diğer ülkelerle ilişkilerimiz üzerinde ters bir etki yaratıyor. Amerikan yaşamında bir anlayış eksikliği vardı. Bununla beraber bu baskının kaynakları düşman bir güç olarak görülüyor. Ülkenin dünya lideri olma konusundaki hakkını bu hakkı kendi kendine vermiştir, tehlikeye soktuğu söyleniyordu. Bu baskının ana kaynağı olarak da dünya nüfusunun çoğunluğunu oluşturan renkli derili insanların arasında sürdürülen komünist propagandası gösteriliyordu. Bu baskı yalan ve iftiranın ortalığa yayılmasının üzerine doğduğuna göre bir gerçekler kampanyası ile de yok edilebilirdi. Bu kampanyada Amerikan zencisinin acınacak değil, kısınacak konumda olduğu gösterilebilirdi. Zencilerin çoğunluğu dünya kamuoyunun bu baskısının haklarımız için sürdürülen mücadeleye katkısı olduğunu açıkça biliyor. Washington'da okullarda, restoranlarda ve otellerde ırk ayrımının süratle ortadan kaldırılmasını buna örnek olarak gösterebiliriz. Bütün bunlara rağmen bir takım önde gelen zenciler bu baskının durdurulması için açılan büyük kampanyaya hizmet ettiler. Bu kişiler hakkında dürüst bir yorum son günlerde New York Amsterdam News'un sütunlarında yapıldı. Hükümetimiz yıllarca bazı zenci entelektüelleri, papazları, sanatçıları ve diğerlerini Tom amcanın elçileri rollerindeydiler. Bunların görevi, besili ve bakımlı yüzlerini göstererek Birleşik Devletler'deki demir perdenin arkasında herkesin hür ve eşit olduğunu ve renk engelinin bir hayal olduğunu kanıtlayan canlı modeller olarak dolaşmak. Şu anda herhangi bir kişisel eleştiriye girmek niyetinde değilim ama işe ihtiyacı olduğu için hükümetin desteklediği bu turnelere katılan bir dizi aktif sanatçıyı biliyorum. Bunlar dünyayı Amerikan zencisinin her yerde saygıyı hak eden yetenekli ve değerli kişiler olduklarını göstermekle görevliydiler. Ve görevlerini de en iyi şekilde yaptılar. Ancak Amerika'daki ırkçılığa karşı dünya insanlığının sesini kısmaya kalkışan bu zenci sözcüler hem ülkelerine hem de kendi insanlarına büyük zarar vermişlerdir. Yurt dışında bir gecede barışçıl bir devrim gerçekleşti. Birleşik Devletler'de bir zenci olmak yükselen bir değerin ifadesidir. Demek bu sözün sahibini küçültmekten başka hiçbir işe yaramaz. Ünlü zenci bir papaz bu sözcükleri Asyalı dinleyici kitlesine söyledi. Bunun yanı sıra dünya çapındaki tanıtma kampanyası amacına ulaşmayı başaramadı. Gerçekler sözlerden daha yüksek sesle konuşuyordu. Bu konudaki yurt dışında yapılan protestoların komünist propaganda kışkırtmaları olduğunu iddia edenlerin saldırısı sadece renkli derili insanların değil, her ırk ve inançtan demokrat insanların da zekasını ve duyarlılığını küçük gördüğünü gösteriyor. Tabii ki dünyadaki komünistler ırkçılığı suçluyorlardı. Bu yeni bir şey değildi ve bunun soğuk savaşa ait yeni bir silah olarak göstermek bayağı aptalca görünüyordu. Herkes kütüphaneye gidip Karl Marx'ın bir yüzyıl önce söylediklerini okuyabilir. Siyah derili emek damgalanmış olarak dururken beyaz derili emek asla özgür olamaz. Dünya insanlığının Amerika'daki ırkçı baskılara karşı olan duygularının komünist ajitasyonla oluştuğunu iddia etmek sadece yurt dışındaki kamuoyunu kızdırmaya yarar. Tıpkı bizim Amerikan kamuoyumuzun kızdığı İsland'ın boş sözleri suçlaması gibi. Yüksek Mahkemenin sol baskı gruplar tarafından telkin edildiği ve beynini yıkandığını iddia etti. Öyleyse neden bu konuda dünyanın her köşesinde süren ve gittikçe yükselen bu baskı nereden çıktı? Bir neden de 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı deneyimi, yani üstün ırk dedikleri şeyin egemenliğini kurmak için Nazilerin yaptığı tarifsiz yıkım, korku ve dehşet. Milyonlar katledildi ve milyonlar felaketi yaşadı. Dünya Hitler'in korkunç dersini öğrendi. Modern sanayi devletinin teknoloji ve gücüyle desteklenen ırkçılık bir daha asla izin verilmemesi gereken bir canavardır. Hitler'in üstün ırk fikri ile İsland'ın beyaz üstünlük inancı arasında ne fark var? Beyaz cübbeli Ku Klux Klan'ın yanan haçının kahverengi gömleklilerin gamalı haçından farklı olduğu konusunda Avrupa halklarını kim ikna edebilir? Amerika tabii ki faşist bir ulus değil. Ama burada derin kökleri bulunan ve vahşi sonuçlar doğuran ırkçılık, Hitler soykırımını yaşayanların dehşetle korkmasına neden oluyor. Irkçılığın Amerikan yaşamında eskiden kalma ve gittikçe yok olan bir şey olduğunu ve ülkenin sadece belli bir kesiminde olduğunu dünyaya anlatanlar, savaştan sonra Kongre'den geçirilen çirkin Walter McCarran göçmen yasasını açıklayamazlar. Nazi Almanyası'nın hiçbir kararı bu Amerikan yasasından daha haince ırkçı değildi. Senatör Lehman bu yasa için Adolf Hitler'in rezil Nuremberg yasalarını çıkardığı aynı aşağılık ırkçı teorilerden kaynaklanıyor dedi. Bakın bizim göçmenler için ayrılan kotalar nasıl dağıtılmış. 3 milyon nüfuslu İrlanda'dan ülkemize her yıl 17 bin kişi gelebilir. Ancak 400 milyon nüfusuna karşılık Hindistan'a ayrılan kota 100 kişi. Biz zenciler genellikle göçmen yasaları ile pek ilgilenmiyoruz. Çünkü biz asırlardır buradayız. Ancak aramızda Batı Hint adalarından gelen birçok kişi var. Onların yetenekleri ve canlılıkları bizim toplumumuz için sayılarından çok daha önem taşıyor. Ülkemize sarışın ve beyaz olmayan göçü azaltmayı hedefleyen Walter McCarran yasasının baskısıyla da Karayipler'den ve diğer yerlerden gelebilecek zencilerin sayısı belli bir oranda kesildi. Hitler'in yenilgisinden sonra uluslar dünya çapında yeni bir örgütlenmeye gittiler. Eskiden Milletler Cemiyeti'ne üye olmayan ülkemiz Birleşmiş Milletler'de lider güç konumuna geldi. San Francisco'da kurulan ve merkezi New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler, dünyanın gözünü Birleşik Devletler'e çevirmesini sağladı. Başlangıçta ileri görüşlü zenci liderler bu yeni yapılanmayı kendi halklarının demokratik taleplerini kazanabilecekleri bir fırsat olarak gördüler. Dr. Dubois, renkli derili insanların gelişimi için ulusal kuruluştaki görevinden uzaklaştırılmadan kısa bir süre önce, bu kuruluşun kurulmasına o da yardımcı olmuştu, Birleşmiş Milletler'e zenci hakları için bir başvuruda bulundu. Dubois bu tarihi belgede Amerika'daki ırkçılığın uluslararası bir sorun olduğuna işaret etti ve şunları yazdı. Birleşik Devletler'deki yasalara rağmen kendi vatandaşlarına karşı yürütülen ayrımcılık, dünya haklarının da haklarını ihlal ederek sürdürülemez. O zaman ilk bakışta içsel ve ulusal olan bu sorun kaçınılmaz olarak uluslararası bir sorun haline geliyor ve gelecekte uluslar birbirine yakınlaştıkça daha da uluslararası bir hale gelecektir. Tamamen budur. Aramızda 10 yıl önce bu gerçeği göremeyenler bugün bunları dramatik bir sonuçla verilen dünyadaki manşetlerden okuyabilirler. Uluslar birbirine yakınlaşıyor. Birleşmiş Milletler bu büyük değişiklikleri hemen hemen yansıtıyor. Bugün Birleşmiş Milletler'deki Asya-Afrika bloğunda 29 ulus var. Genel kurulda yeni üye olan ulusların isimlerini duyuyoruz. Bunların arasında Gana, Sudan ve diğer Afrika ulusları var. Sömürgelerdeki kurtuluş dalgasının dünya ikliminde yarattığı değişiklikler Birleşmiş Milletler kayıtlarında bir barometre gibi gösteriliyor. İşte bu noktada yurt dışında güç temelinde oluşan değişiklikler ülkemizdeki değişikliklere yönelik baskının da kaynağını oluşturuyordu. Beyaz üstünlük çağı, bir avuç batılı devletin doğuda sürdürdüğü emperyalist egemenliği süratle bir sona doğru sürüklüyor ve yeni bir çağ doğuyordu. Biz Birleşik Devletler'deki zenciler, Karayipler bölgesindekilerle beraber dünyada yükselmekte olan renkli derili halkların bir parçasını oluşturuyoruz. Bu ırkçı bir tanımlama ve alışılagelmiş bir duygusallık değil, tarihin akışının bir sonucudur. Avrupa devletlerinin Afrika'yı yağmalaması sonucunda atalarımız bu yarı küreye köle olarak geldiler. Bu aynı zamanda Asya kıtasının büyük bir bölümünü beyaz sömürgecilik hakimiyetine sokan yeni bir çağın başlangıcıydı. Şimdi bu çağ sona ererken kaçınılmaz olarak bizim kaderimiz de bu gelişimin içinde yer alıyor. Özgürlük çok zor elde edilen bir şey ve bugün milyonlarca halk hala zincirler altındadır. Onlar yaklaşmakta olan yeni özgür günlere doğru bu zincirleri kırmak için mücadele ediyorlar. Örneğin Kenya kolonisinde Afrikalı yurtseverler, Mau Mau'lar, vahşi hayvanlar gibi avlanıyorlar ve bu halkın önderi Jomo Kenyatta cezaevinde tutuluyor. Londra'da yaşadığım yıllarda bu cesur insanı çok iyi tanıma fırsatı buldum. İngiltere'de dost olduğum Hindistan'ın Nehrusu ve sömürge ülkelerinden gelen diğerleri gibi o da halkının özgürlüğünü düşlüyordu. Sonunda Nehru da binlerce benzeri gibi cezaevine sokuldu ama bağımsızlığa ve iktidara giden yol bu cezaevlerinin duvarlarının içinden geçiyordu. Kenyatta da bu yolculukta yol alanlardandı. Yeni bir dünya gücü olan Çin, eski bir kültüre sahip yarım milyar halk ve yepyeni genç bir güç Çin doğuyordu. Bu büyük gücü, Çin gerçeğini tanımak gerekir, göz ardı edilemezdi. Ancak Washington'daki bazı dik başlı devlet adamları, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla yaşayan Chiang Kai-shek ve onun kanun dışı adamlarının saklandığı adayı Çin diye tanımaya kalkıyorlar. Buna karşılık Çin'in gerçek komşuları Hindistan, Pakistan, Burma, Seylan, Kore, Vietnam, Endonezya halkları bu ülkeyi güçlü bir dost olarak kabul ediyorlardı. Bu nedenle Başbakan Nehru, Devlet Başkanı Mao ile el sıkışmaktan mutluydu. Ve Burma Başbakanı U Nu da doğudaki bu öncü güç için şunları söylüyordu. Burma kendi topraklarında komünizmi istemese de kendi koşullarına en uygun yol olarak komünizmi seçen Çinlilerin iç işlerine karışmıyor. Komünist liderler Çin'de yabancı ülkelerin ekonomik sömürüsünü, rüşvet ve kokuşmuşluğu yok ettiler. Bununla da Asya'daki ülkelerin beğenisini kazandılar. Onlar kendi hakları için yepyeni bir dünya inşa ediyorlar. Biz zenciler Çin gibi yeni özgürlüğüne ulaşmış bir ülke hakkında günlük gazetelerde yazılanları okuduğumuzda bize anlatılanların gerçek olmadığını görmeliyiz. Çok iyi anımsamamız gerekir ki bir zamanlar bağımsızlığını kazanan Haiti'ye cinayetler ve soygunlar ülkesi diye saldıran gazetelere karşı Douglas bu ülkeyi savunmak için renkli derili insanlar hakkında gerçekleri söylemek beyaz Amerikalılara zor geliyor. Bize bakarken göz bebeklerimizde dolarlar görülüyor dedi. Washington genç Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımak istemeyebilir. Avrupalıların Şanghay'daki parkların girişine köpekler ve Çinliler giremez levhalarını astıkları o eski güzel günlerinden çok zaman geçti. Ve Çin çok değişti. Bangdun'da yapılan Asya ve Afrika Özgür Ülkeler Büyük Konferansı yeni Çin'i aralarına lider bir ülke olarak kabul ettiler. Zenci liderlerin de sınırlarımızın ötesindeki dünyaya yepyeni bir gözle bakmalarının tam zamanıdır. Artık onlar Asya ve Afrika ülkeleri özgür dünyaya kaptırıldı diye korku çığlıkları atan Washington'daki memurların çırtkanlığını yapmaktan vazgeçsinler. Sömürge halkları kendilerine ait olan toprakları ve zenginlikleri geri aldıklarında şüphesiz ki onlar da bir şeyler kaybedecekler. Ancak Amerikalı zencilerin o ülkelerde kaybedecek ne servetleri var ki? Bugünlerde bizim sorunlarımız diğer renkli derili dostlarımızın kazandığı özgürlük ve onurun bir miktarını kendi payımıza nasıl aktarabiliriz sorunudur. Bizim kafamızı yormamız gereken konu bizim ne elde edebileceğimizdir. Büyük beyaz ailelerin ne kaybedebilecekleri değil. Birleşik Devletler'deki zenci liderler son dönemlerde yer alan tek bir olay üzerinde dahi biraz düşünmeleri gerekir. 19 Eylül 1957'de Bay Dulles Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaptı ama yeni hiçbir şey söylemedi. Kendi dağarcığındaki saldırıları tekrarladı. Asya ve Afrika'da komünistlerin Batı ile tüm bağları kopartmak için ulusalcılığı körüklediğini söyledi ve sözleri ülkemizin her köşesinde yayınlandı. Gazeteler ve radyolar Dulles'tan sonra söz alan konuşmacının sözlerini dikkate almadılar ama ben onun değindiği konuların tarihi önemi olduğuna inanıyorum. Konuşmacı Ghana Adalet Bakanı Akko Adjei idi. Ghana Afrika'nın batı kıyısında yer alan atalarımızın birçoğunun geldiği ülkedir. Onun genel kurulda söyledikleri: Ghana bütün Afrika halklarına, dünya üzerindeki tüm Afrika kökenli halklara karşı özel bir sorumluluk ve yükümlülük taşıyor. Onlar kendilerini yabancıların boyunduruğundan kurtarmaya çalışıyor. Devletlerin tüm vatandaşlarına, anayasaları ile teminat altına aldığı temel vatandaşlık ve politik hakları sadece renklerinden dolayı bunları yaşamaları onlara çok görülüp verilmiyor. Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin şunu bilmesini istiyoruz ki yeni Ghana devleti tüm Afrika halklarının özgürlüğü ile ilgilenmektedir ve aynı zamanda dünyanın hangi köşesinde olursa olsun tüm Afrika kökenli halklara uygulanan uygulamalarla da ilgilenmektedir. Büyük veya küçük tüm ulusların vicdanına sesleniyoruz ve Birleşmiş Milletler Kurucu Meclisi'nde kutsal olarak kabul edilen temel insan hakları ve özgürlüklerinin uygulanması için mücadeleye katılmaya çağırıyoruz. Vurgular eklenmiştir. Amin kardeşim, amin. Ben eminim ki senin mesajın bu ülkenin her köşesindeki Afrikalı çocukların kalbinde sıcak bir yer bulacaktır. Evet, renkli derili özgür halklar ve uluslar bizim doğal dostlarımızdırlar. Onların büyüyen gücü aynı zamanda bizim de gücümüzdür. Hindistan elçisi Teksas'ta ve Ghana Maliye Bakanı Delaware'de Jim Crow'un öfkesine uğrasalar da onlar ve onların halkları bizim hissettiklerimizin aynısını hissederler. Onlara diplomatik özürler bildirilir ama onlar biliyorlar ki Başkan ve Dışişleri Bakanı her gün ırk ayrımcılığı ve aşağılanmayla karşı karşıya kalan biz 16 milyon zenciden özür dilemiyor veya zararlarımızı karşılamıyorlar. Bu ülkede diğer milyonlarca insan da aynı durumda. Amerikan yerlileri, Meksikalı Amerikanlar, Porto Rikolular ve Asya kökenli insanlar ki onlar da bu özgürlükler ülkesinde hakarete ve tecavüze uğruyorlar. Sonuç olarak tüm insanın 1/3'ünü oluşturan bu renkli derili insanlar Jericho'nun duvarları yıkılsın diye bağırıyorlar. Ülkemizde yurt dışındaki kamuoyunun dikkate alınması gerektiği düşüncesini göz ardı eden bazı beyaz üstünlükçüler var. Güney Carolina valisi Timmerman basına şu sözleri söyledi. Hindistan, zenci veya beyazlarla ilgilenmiyor. Bu insanların Amerikalıların yaptıklarından kaygı duyacaklarını düşünmek komik olur. Aynı zamanda renkli derili ulusların diplomatlarının güneyde seyahat ederken en iyi otellerde kalmalarını da öğütledi. Ancak bizler şanslıyız. Ve ülkemizin tamamı da şanslı ki ulusal liderliğin kontrol grubu bu kadar kendini bilmez değil. Dış politikamızı yönlendirenler, kişisel önyargıları ne olursa olsun Birleşik Devletler'in kesinlikle dış baskıları aldırmamazlık etmeyeceğini biliyorlar. Irk ayrımcılığı bize pahalıya mal olabilir. Ulusal prestijimizi ciddi olarak ulusal ekonomimizi sarsabilir. Dış ticaret ve dış yatırımlarla bağları olanlar, diğer ülkelerden ham madde ve sanayi ürünü alanlar, Island'den, Timmerman'den ve Phobos'tan çok daha gerçekçi ve çok daha güçlüdürler. Eğer bizim ülkemiz var olacaksa yeni doğan bu ülkelerle birlikte var olmalıdır. Hiç şüphesiz ki Amerika'daki güçler yeni oluşumu hesap etmek zorunda kalacaktır. Benim açıklamaya çalıştığım bu bakış açısı haber başlıklarından ve var olan gelişmelerden çıkarılan düşüncesizce yapılmış varsayımlar değillerdir. Benim yıllar içerisinde gördüğüm ve yaşadıklarım üzerinden aktardıklarımdır. Uzun bir soğuk savaş dönemi başlamadan çok daha önceleri 2. Dünya Savaşı'nda ülkemiz Hitler'e karşı Sovyetler Birliği'nin müttefiki iken halkım için farklı durumlar yaratacak yeni gelişmelere dikkat çekmiştim. Benimle 12 Nisan 1944 tarihinde New York Times'a yapılan bir röportajda şunları söyledim. Bu ülkede zenci sorunu çok ciddi bir sorundur. Biz Amerika'da birçok ülkeyi eleştiriyoruz. Bizler biliyoruz ki uluslararası vicdan savaşlara rağmen büyük bir etkiye sahiptir. Buradaki zenci sorununun çözümlerinden birisi de başka ülkelerin Amerika üzerinde dışarıdan yapacakları baskı olacaktır. İngiliz tiyatro ve ordusunda 100 bin zenci var. Amerikalılar ülkelerinde olduğu gibi onların da ayrımcılık yapmalarını istedi. Ancak İngilizler böyle bir ayrımcılığa karşı çıkarak zencilerle beraber olmakta ısrar ettiler. Bu da Anglo-Sakson dünyasında bir şeyler yapmanın mümkün olduğunu ve aynı zamanda yabancıların gücünü gösteriyor. Dış baskıya işaret ederken zenci halkların kendilerinin oluşturacağı baskının da dikkate alınması gereken bir etken olduğuna inanıyordum. Bu konuda şu sözcükleri kullandım. Bunun bir ırk savaşı olmadığı açık. Bu daha çok özgür olan ve olmayan hakların savaşına dönüşüyor. Amerikan zencisinin huyu değişti. Şimdi özgürlüğünü istiyor. O size gülümsese de, gülümsemese de kendi özgürlüğünü istiyor. Eskisi gibi hakları sömürmek artık kesinlikle çok gerilerde kaldı. Bu benim 10 yıl önce görüşümdü ve bugün ise duruşum, savaşımımdır. Ben bu bölümdeki etkenlerin bir taslağını çıkardım. Bu zamanda zenci halklarının başarılmasının mümkün olacağına inanıyorum. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki fırsatlar tek başına yeterli değildir. Hiçbir koşul ne kadar lehte olursa olsun bir sorunu çözemez. Eğer mücadele yoksa ilerleme de olamaz. Bir şeyi elde etmek için istemek gerekir. Tek başına güçle hiçbir şey elde edemezsin. Asla vermedi ve vermeyecek. Douglas'ın bizlere öğrettiği bundan sonra sürdürülmesi gereken mücadelenin ne olduğu ve bizi isteklerimize ulaştırabilecek olan zenci gücünün ne olduğunu tartışmamızdı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 294.